Budala, Dostoyevski.
Ayrım 86.
Bir aralık Adelaide gezerken bu kadar koşmanın yersiz olduğunu, kendisine yetişemediklerini söyledi. Lizaveta Prokofievna, "Bana bakın, evinin önünden geçiyoruz," dedi. "Aglaya ne düşünürse düşünsün, ileride ne olursa olsun yabancımız değil bu adam. Üstelik çok kötü bir durumda şimdi. Ben kendi hesabıma gidip onu göreceğim. İstemeyeni zorlayamam, gidebilir." Tabii hepsi girdiler. Prens dünkü vazo olayından ve skandaldan ötürü bir kez daha özür diledi. Lizaveta Prokofievna, "Aldırma," dedi. "Vazoya değil, sana acıyoruz biz. Demek skandal olduğunu sen de farkına vardın." "Ya, ertesi sabah hep böyle olur. Ama buna da aldırma. Artık herkes senin sorumlu tutulamayacağını biliyor. Haydi hoşça kal. Halin varsa biraz kalk da çıkıp dolaş. Sonra da bol bol uyu. Aklına eserse bize de uğra. Olaylar ne olursa olsun senin ailemizin dostu, hiç olmazsa benim dostun olduğunu hiç aklından çıkarma. Herhalde kendimden emin olabilirim." Annelerinin meydan okur gibi söylediği bu sözleri hep birlikte doğruladılar. Gittiler. Yalnız hastayı avutmak için bu içten davranışlarında bile Lizaveta Prokofievna'nın farkına varmadığı bir acımasızlık vardı. Eskisi gibi gelebileceğini söylemesi, hiç olmazsa benim dostum deyişi anlamlı uyarılar gizliyordu. Prens Aglaya'yı düşünmeye başladı. Girerken ve ayrılırken ona tatlı tatlı gülümsemişti. Ama herkes dostluk güvencesi verirken o prensin yüzüne dikkatli dikkatli bakmakla yetinmişti. Yüzü geceyi uykusuz geçirmiş gibi her zamankinden solgundu. Mışkin hemen o akşam onlara eskisi gibi gitmeye karar verdi ve saatleri iple çekmeye başladı. Yapan Çinlerin gidişinden tam 3 dakika sonra odaya Vera girdi. "Lev Nikolayevich, Agla Ivanovna az önce size söylemem için bir haber bıraktı," dedi. Prens titredi. "Mektupla mı?" "Hayır, ağızdan. Bunu bile güç yetiştirebildi. Bugün bir dakika bile evden ayrılmamanızı rica ediyor. Akşamın 7'sine mi, 9'una kadar mı ne?" "Peki ama neden? Neden istiyor bunu?" "Orasını bilmiyorum. Yalnız bunu size iletmemi sıkı sıkı tembihledi." "Bunu ayrıca belirtti mi?" "Ayrıca belirtecek zamanı yoktu. Bir aralık kaçamak yapıp fısıldadı bana. Ama bunun yapılmasını nasıl istediği bakışlarından belli oluyordu." Prens birkaç soru sorduğu halde fazla bir şey öğrenemedi. Merakı büsbütün arttı. Yalnız kalınca yeniden kanepeye uzanarak düşünceye daldı. Sonunda "belki 9'a kadar konukları vardır da yeni bir pot kırmamdan korkuyor," diye karar verdi. Yapan Çinlerin gidişinden yarım saat sonra Hipolit geldi. Genç adam öyle bitkin bir haldeydi ki gelir gelmez bir koltuğa çöktü ve o anda şiddetli bir öksürük nöbetine tutuldu. Gözleri parlıyordu, yanakları alev alev olmuştu. Prens kekeleyerek ona bir şeyler söylemek istedi. Hipolit elini sallayarak rahatsız edilmemesini işaret etti. Neden sonra kendini toparlayabildi. Güçlükle konuşarak hırıltılı bir sesle "gidiyorum," dedi. Prens yerinden kalktı. "Sizi eve kadar götüreyim mi?" diye sordu ama o anda deminki sokağa çıkma yasağını hatırladı. Hipolit güldü. Nefesi daralarak kesilmeyen gıcıkla devam etti. "Sizden gittiğim yok. Tam tersine, size bir şey için gelmemiş olsam zaten rahatsız etmeyi düşünmezdim. Oraya gidiyorum. Hem bu kez ciddi olarak. Hapı yuttum ben. Bunu acındırmak için söylemiyorum. İnanın bana. Zaten bugün saat 10'da. O zamana kadar kalkmamak için yatmıştım. Sonra vazgeçtim. Size gelmek için kalktım. Durumunuz üzüyor beni. Keşke zahmet etmeden beni çağırsaydınız." "İyi iyi, acıdınızsa da nezaket olarak bu kadarı yeter. Ha, unutuyordum, siz nasılsınız?" "İyiyim, dün biraz işte..." Duydum. Çin'in vazonun başına geleni duydum. Yazık ki orada değildim. Ben buraya bir iş için geldim. Önce bugün Gavril Ardalyonovic'i Yeşil Sıra'nın yanında Agla Ivanovna ile birlikte gördüm. İnsanoğlunun ne kadar ahmaklaşabileceğine de şaştım doğrusu. Gavril Ardalyonovic gittikten sonra bunu Agla Ivanovna'ya da söyledim. Prensin sakin yüzüne güvensizlikle baktı. "Siz sanırım hiçbir şeye şaşmıyorsunuz prens. Bunun zeka eseri olduğunu söylerler ama bence bu büyük bir akılsızlığı da gösterebilir. Bağışlayınız, sizi kastetmek istemiyorum. Bugün yersiz konuşuyorum biraz." Hipolit prensin şaşırmamasına kızdığı halde aslında prens bozulmuştu. "Ben daha dün de biliyordum Gavril Ardalyonovic'in. Biliyor muydunuz? Bu da yeni bir haber doğrusu. Ama isterseniz anlatmayın. Bugünkü randevunun da mı tanığı oldunuz yoksa? Orada olduğunuza göre benim bulunmadığımı görmüş olacaksınız. Bir ağacın arkasına gizlenmiş olabilirsiniz. Gene de sizin açınızdan sevindim. Çünkü ben Gavril Ardalyonovic'in tercih edildiğini sanmıştım. Rica ederim benimle böyle konuşmayın Hipolit. Hele siz her şeyi bildikten sonra. Yanılıyorsunuz. Benim bir şey bildiğim yok. Agra Ivanovna da hiçbir şey bilmediğimin farkında olmalı. Randevudan bile haberim yoktu. Buluştular mı diyordunuz? İyi, hem bırakalım bunu. Şaşılacak şey doğrusu. Bir biliyor, bir bilmiyorsunuz. Bir yandan da bırakmak istiyorsunuz. Yok canım, bu kadar da güven iyi değil. Hele bir şey bilmediğiniz zaman güveniniz, bilginizin azlığından geliyor olmalı. Şu iki kardeşin kafasında ne hesapları olduğunu bir bilseniz. Hoş, bazı kuşkularınız vardır ya. Prensin sabırsızlandığını görünce. Peki, bırakacağım. Zaten ben kendi işim için geldim. Aksiliğe bakın, insan açıklama yapmadan bir türlü ölemiyor. Ne de çok açıklamam varmış. Dinlemek ister misiniz? Söyleyin, dinliyorum. Gene karar değiştirerek her şeye karşın söze Ganyaçka'dan başlayacağım. İnanır mısınız? Bugün ben de yeşil sıraya davet edildim. Gerçi sizi aldatmak istemem. Bu buluşma için ısrar eden de ben oldum. Bir sır vermek vaadinde bulunmuştum. Herhalde çok erken gitmiş olacağım. Agla Ivanovna'nın yanında otururken Varvara Ardalyonovna ile Ganya'nın piyasa eder gibi kol kola geçtiklerini görmeyeyim mi? Beni görünce epey bozuldular. Agla Ivanovna da kızardı ve ister inanın ister inanmayın şaşırdı. Belki orada bulunduğum için, belki de Gavril Ardalyonovic'i görmemi istemiyordu. Olay bir anda oldukça gülünç bir biçimde sonuçlandı. Agla Ivanovna oturduğu yerden hafifçe kalkarak Gavril Ardalyonovic'in selamına ve Varvara Ardalyonovna'nın yalışık gülümsemesine karşılık verdi. Kısaca, dostça duygularınızdan dolayı duyduğum sevinci belirtmek için sizi görmek istemiştim. İnanın ki ihtiyacım olunca sizi arayacağım diye kestirip atıverdi. İki kardeş bozularak, nasıl oldu pek anlamadım ama hemen uzaklaştılar. Ganyaçka'nın bozulduğu belliydi. Pişmiş ıstakoz gibi kızarmak ne de yakışıyor ona. Varvara Ardalyonovna ondan daha zeki olduğu için ağabeyini hemen uzaklaştırdı. Benim Agla Ivanovna ile buluşmaktaki amacım Nastasya Filipovna ile randevularını belirlemek içindi. Nastasya Filipovna ile mi? Ya, sonunda soğukkanlılığınızı kaybederek şaşırmaya başlıyorsunuz. Sizin de adama benzemek istemenize sevindim. Buna ödül olarak eğlendireceğim sizi. Genç, ruhça soylu kızlara hizmet etmenin sonu ne oluyor bilir misiniz? Bugün suratıma bir şamar yedim. Prens elinde olmadan, manevi değil mi? Diye sordu. Evet, maddi değil. Benim gibisine kolay kolay kimsenin eli kalkmaz. Ne kadın eli ne de Ganyaçka'nın ki. Oysa dün bir an üstüme atılacak sanmıştım. Bahse girerim şu anda vurmaya ne hacet, yastıkla da uykuda ıslak bir bezle işini bitirmek de mümkün. Böylesi de gerekir diye düşünüyorsunuz. Yüzünüzden okuyorum bunu. Prens tiksintiyle, aklımdan bile geçirmedim dedi. Bilmem, bu gece düşümde biri kim olduğunu da söyleyeyim size. Rogojin ıslak bir bezle boğdu beni. Ne dersiniz, insan ıslak bezle boğulabilir mi? Bilmem. Duyduğuma göre oluyormuş. Neyse bırakalım bunu şimdi. Neden dedikoducu oluyormuşum ben? Ne diye bugün beni dedikoducusun sen diye azarladı. Üstelik de bunu bütün anlattıklarımı son noktasına kadar dinledikten sonra söylüyor. Bazılarını birkaç kere tekrarlattı bile. Karı milleti böyledir. Onun hatırına Rogojin'le şu acayip adamla ahbaplık kurdum. Onun çıkarını düşünerek Nastasya Filipovna ile buluşmasını sağladım. Yoksa Nastasya Filipovna'nın artıklarına mı düştü diye dokunduruşum mu dokundu ona? Oysa hep onun çıkarını düşündüğüm için söylemiştim bunu. Zaten bununla ilgili iki mektup yazmıştım. Bugün de üçüncüsünü yolladım. Sonra buluşmaları... Zaten demin böyle bir buluşmanın onun için küçüklük olduğunu söyleyerek söze başlamıştım. Artıklar üzerine söylenenler de bana değil başkalarına ait. Ganyaçkalarda herkesin ağzında dolaşıyordu bu. Şu durumda neden ben dedikoducu olayım? Görüyorum ki beni dinlemek epey eğlendiriyor sizi. Herhalde şu saçma sapan dizeleri benim için düşünüyorsunuzdur. Ve belki aşkın veda gülücüğü, hüzünlü gün batımım olacak benim. Hipolit birdenbire sinirli kahkaha attı, öksürük arasında. Ne adamdır şu Ganyaçka, dedi. Artıkları ortaya atıp kendi çıkarına bakıyor. Prens uzun zaman konuşmadı. Dehşet içindeydi. Sonunda, Nastasya Filipovna ile bir buluşmadan söz ettiniz, dedi. Demek sizin onların bugünkü buluşmalarından haberiniz yok. Nastasya Filipovna'yı Rogojin aracılığıyla ve benim çabamla Petersburg'dan özel olarak getirdik. Aglaya Ivanovna davet etti onu. Rogojin ile sizin pek yakınınızda. Darya Alekseyevna'nın eski evinde oturuyor. Hani o kuşkulu kadının arkadaşının evi. Aglaya Ivanovna Nastasya Filipovna ile dostça konuşmak ve bazı hesapları temizlemek için bu eve gidecek. Demek sizin bunlardan haberiniz yoktu. İmkansız bu. İmkansızsa ama doğru. Hem nereden bilecektiniz siz? Gerçi burası öyle bir yer ki sinek uçsa herkesin haberi olur. Gene de sizi uyardığım için teşekkür etmelisiniz bana. Hadi hoşça kalın. Görüşelim gene. Ama artık öteki dünyada. Size karşı biraz bayağı davrandım ben. Sizi düşünerek kendi çıkarlarıma aykırı davranamazdım. Açıklamamı ona ithaf etmiştim. Bunu bilmiyor muydunuz? Rahatlıkla kabul etti. Ona karşı ne bir adiliğim ne bir suçum var. Oysa oyun oynayarak yerin dibine batırdı beni. Ama size karşı da suçlu sayılmam. Artıklardan filan söz edişimi, yani suçumu şimdi size randevunun gününü, saatini ve yerini söyleyerek bütün oyunu ortaya çıkararak gidermeye çalışıyorum. Bunu da yüce kalbimden değil, hırsımdan yapıyorum tabii. Hoşça kalın. Kekemenin, veremli gevezenin biriyim. İnsan adını taşımaya layıksanız hemen harekete geçmeye bakın. Buluşma %100 olacak bu akşam. İpolit kapıya doğru yürüdü ama prensin seslenişi üzerine durdu. Aglaya Ivanovna bugün Nastasya Filipovna'ya gidecek, öyle mi? Yanaklarında, alnında kızarıklıklar belirmişti. İpolit başını yarı döndürerek, "Bunu kesinlikle söyleyemem." dedi. Herhalde öyle olacak. Nastasya Filipovna ona gidemez. Ganyeçkalarda da buluşamazlar. Orada ölüm yatağında biri var. Ne diyorsunuz generalin durumuna? Prens soruyu yanıtsız bırakarak, olmaz bu, dedi. İstese bile evden çıkamaz o. O evin törelerini bilmezsiniz. Nastasya Filipovna'ya yalnız başına gidemez. Saçma bu. Size bir şey söyleyeyim mi prens? Durup dururken kimse pencereden aşağı atlamaz. Ama yangında gerçek bir centilmen de, soylu bir bayan da kendini pencereden aşağı atıverir. İş başa gelince bizim bayan da tıpış tıpış gider Nastasya Filipovna'ya. Yoksa sizin bu küçük bayanlarınızı evlerde mahpus mu tutuyorlar? Yo, onu demek istemedim. O halde o da kapıdan çıktığı gibi canının çektiği yere gider. İsterse gemileri de batırır, eve hiç dönmez. Hayat yalnız ziyafetlerden, prenses şeylerden ibaret değil ki. Siz galiba Aglaya Ivanovna'yı yatılı okul öğrencisi bir küçük bayan sanıyorsunuz. Ona bunu söylemiştim. Sanırım bana hak verdi. Saat 7 ile 8 arası yolunu bekleyin onun. Sizin yerinizde olsam birini gönderir, tam merdivenden ineceği sırada yakalardım. Kolye yapar bunu örneğin. Sizin için can ve gönülden casusluk eder. Bunlar hep anlayışa bağlı şeyler. Siz de bilirsiniz ya. İpolit çıktı. Prensin casusluk için kimseye rica etmesine gerek yoktu. Aglaya'nın onun evde oturmasını istemesinin nedeni anlaşılıyordu. Ya onu da yanına almak için uğraşmak istiyor ya da onun gitmesini istemediği için evden çıkmamasını. Prensin başı dönüyor, bütün oda gözlerinin önünde sallanıyordu. Sedire uzanarak gözlerini kapadı. Herhalde artık iş kesinleşmiş, sona ermek üzereydi. Hayır, prensin Aglaya'yı yatılı okul öğrencisi bir küçük bayan saydığı filan yoktu. Önceleri de böyle bir şeye olacak diye korktuğunu şimdi hissediyordu. Aglaya Nastasya Filipovna'yı görmeyi niye istiyordu? Prensin bedeni ürperiyordu. Yine ateşi yükselmişti. Hayır, Aglaya'yı çocuk yerine koymamıştı o. Bazen genç kızın kendini fazlaca sıktığını, ihtiyatlı davrandığını fark ediyordu. Prens bu tavırların onu önceleri de korkuttuğunu hatırladı. Bütün bunları zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı halde bu çapraşık ruhta gizlenenler her zaman zihnini kurcalamıştı. İşte şimdi her şey ortaya çıkacak, çözümlenecekti. Korkunç bir düşünceydi bu. Hem de ortaya yine o kadın çıkmıştı. Prens her zaman o kadının birdenbire ortaya çıkarak bütün umutlarını yıkacağı kuşkusunu duymuştu. Bu kuşkuyu her zaman içinde taşıdığına yemin bile edebilirdi. Onu son zamanlarda unutmaya çalışması da yalnızca ondan korktuğu içindi. Bu kadını sevdiği ya da ondan nefret ettiği sorusunu aklından bile geçirmiyordu. Bu bakımdan içi rahattı. Kimi sevdiğini biliyordu o.
Ayrım sonu.